KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık 8. Kaset 2. Yüz Sayfa 239 5. Gizil Örtük Öğrenme. Öğrenciler çeşitli nedenlerle algıda seçicilik, güdülenme eksikliği, dikkatin dağılması ve bu gibi birçok bilgiyi amacı olmaksızın ve farkında olmadan öğrenirler. Bir konuda öğrenme oluşurken öğrenci farkında olmadan, istemediği halde o konuyla doğrudan ya da dolaylı olan başka konuları da öğrenebilir. Örneğin şarkı söylemeyi bilmeyen birisinin şarkı söylenilen ortamlarda bulunduğu, fakat dikkat etmediği halde şarkıyı söylemeye başladığında sonuna kadar söyleyebilmesi ya da bir anne çocuğuna öğretmeninin hediye ettiği ve onun çok sevdiği kalemini düşürerek kırdığı için üzülmemesini sağlamak amacıyla aynı renk ve özelliklerdeki benzer başka bir kalem alarak çocuğunun çantasına bırakmıştır. Çocuk ise bu kalemi ilk eline aldığında "bu benim kalemim değil" diyerek farklı olduğunu anlamıştır. Soru tarzı. Bir piknik sırasında arkadaşlarının ısrarı üzerine sözlerini tam olarak bilmediğini düşündüğü son günlerin popüler bir türküsünü onlarla birlikte söyleyen Tarık, şarkı bitince şarkının sözlerini baştan sona kadar eksiksiz söyleyebildiğini hayretle fark eder. Tarık'ın şarkının sözlerini eksiksiz söylemesi aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanabilir? A. Örtük gizil öğrenme, B. Algısal öğrenme, C. Hatırlama, D. Bilinçaltı, E. Öğrenmenin aktarılması. Cevap A. Televizyondaki reklamları hiçbir zaman dikkatle izlemeyen bir kişi, bir gün durup dururken bir reklam filminin müziğini sözleriyle birlikte tekrarlamaya başlamıştır. Bir kişinin reklam müziğini sözleriyle birlikte tekrarlayabilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Yetişkinlikte öğrenmenin çok hızlı bir biçimde gerçekleşebilmesiyle, B. Bazı reklam filmlerinin birçok kanalda yayınlanmasıyla, C. Reklam müziklerinin çok hareketli olmasıyla, D. Bazı öğrenmelerin bilinçli bir çaba gösterilmeden gerçekleşebilmesiyle, E. Reklamların çoğunun müzikli olmasıyla. Cevap D. Otobüslere ve yolculuğa meraklı olduğu için değişik zamanlarda terminalde dolaşarak otobüsleri izleyen Orhan, daha önce hiç gitmediği bir şehre iş gereği gitmek için bilet almak üzere terminale geldiğinde, doğrudan doğruya bu şehre giden otobüs firmasının yazıhanesinin bulunduğu yere yöneldiğini fark eder. Orhan'ın daha önce hiç bilet almadığı yazıhanenin yerini kolayca bulabilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? KPSS 2005. A. Uyarıcı genellemesi, B. Bilişsel öğrenme, C. Tepki genellemesi, D. Akıl yürütme, E. Örtük gizil öğrenme. Cevap E. Düğmelerle motifler oluşturma oyununu çok seven bir çocuk, kendisine verilen aynı renk ve büyüklükte fakat farklı farklı bir marka, yazı taşıyan düğmeyi bu farklı diye kabul etmemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? KPSS 2002. A. Gizli örtük öğrenme, B. Uyarıcı tepki zinciri oluşturma, C. Kavrama yoluyla öğrenme, D. Yer öğrenme, E. Uyarıcı tepki bağı kurarak öğrenme. Cevap A. Matematik öğretmeni tahtada bir problemi çözmekte iken İlkay'ın bir dergiyi okuduğunu görür. Problemin çözümünü bitirdikten sonra İlkay'a çözdüğü problemin işlem aşamalarını sorar ve İlkay bu soruyu doğru cevaplar. İlkay'ın öğretmenin sorduğu soruyu cevaplaması hangi tür öğrenmedir? A. Sosyal öğrenme, B. Gizil, örtük öğrenme, C. Sınama, yanılma yoluyla öğrenme, D. Kavrayarak öğrenme, E. Klasik, tepkisel koşullanma. Cevap D. Birey yeni yerleşmiş yerleştiği bir şehrin mahallelerini, cadde ve sokaklarını, oturduğu binanın kapı numarasını bilinçli olarak öğrenmemiş olsa bile, bir ihtiyacı olduğunda, örneğin eczane ihtiyacı olduğunda, nerede olduğunu bildiğini fark eder. Yukarıdaki açıklamalar, aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi ile ilgilidir? A. Sosyal öğrenme, B. Gizil örtük öğrenme, C. Sınama yanılma yoluyla öğrenme, D. Kavrayarak öğrenme, E. Klasik tepkisel koşullanma. Cevap B. 6. Akıl yürütme yoluyla öğrenme. Öğrenmenin en sağlam, güvenilir ve yüksek basamağıdır. Akıl yürütme yoluyla öğrenmede düşünme ve muhakeme etmek önemlidir. Akıl yürütmeme tüme varım ve tümden gelim düşünme biçimleri kullanılarak bilinçli bir öğrenme söz konusudur. Bilimsel yöntemin ve problem çözmenin basamakları kullanılarak öğrenilir. Bilgiyi işleme kuramı. Biliş, tüm zihinsel süreçleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Algı, dikkat, karar verme ve problem çözme gibi. Başka bir deyişle biliş, insan zihninin dünyayı ve çevresindeki olayları anlamaya yönelik yaptığı işlemlerin tümüdür. En önemli zihinsel süreç düşünmedir ve biliş psikologları insanların nasıl düşündüğünü inceler. Bilişsel öğrenme, bireyin uyaranları algılama, anlama, sebep-sonuç ilişkisi içinde yapısallaştırma, değerlendirme ve gerektiğinde kullanmasını ifade etmektedir. Bu öğrenme sürecinde birey seçici, yapıcı ve etkindir. Öğrenme, bireyin yetenekleri, güdüleri, inançları, tutumları ve tecrübelerinden edindikleri ile etkilenen bir karar verme sürecidir. Bilgiyi işleme kuramına göre öğrenmeyi sağlayan süreçler. İnsan beyninin çalışması bilgisayarın işletim sistemine benzetilmiştir. Çevredeki uyarıcıların duyu organlarıyla alınması, duyusal kayıt. Dikkat ve seçici algı ile duyusal kayda gelen bilginin seçilerek kısa süreli belleğe getirilmesi, kısa süreli bellekten bilgilerin tekrar ya da kodlama, ilişkilendirme, örgütleme yapılarak uzun süreli belleğe gönderilmesi, bilginin uzun süreli bellekten kısa süreli belleğe tekrar geri gelmesi, kısa süreli bellekten bilginin tepki vericilere gönderilmesi, seçilen tepkinin uygulanması. Duyusal kayıt. Sınırsız sayıda bilgi yer alabilir. Kapasitesi sınırsızdır. Bilgiler 1 ila 4 saniye arası kalır. Kısa süreli bellek. Düşünen bellektir. Kapasitesi sınırlıdır. Yeni gelen bilgilerle uzun süreli bellekteki eski bilgileri karşılaştırır ve eşleştirir. Aynı anda 5, 7, 9 birimi tutabilir. Bilgiler 25 saniye kadar kalır. Bilgiler tekrar edilerek bir süre kalır. Bilgiler kısa süreli bellekten tekrar ve kodlama, örgütleme, anlamlandırma yapılarak uzun süreli belleğe kaydedilir. Uzun süreli bellekten bilgi geri çağrılır. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe bir bilginin geçiş süresi 10 saniyedir. Kısa süreli bellekte bilgiler işitsel ve görsel olarak depolanır. Özellikle işitsel depolama daha baskındır. Uzun süreli bellek. Kapasitesi sınırsızdır. Bilgiler uzun süre kalır. Bilginin sürekli saklandığı yerdir. Bilgiler şemalar, çerçeveler halinde saklanır. Bilgi uzun süre kalır. İyi örgütlenmiş bilgiler uzun süre kalır. Uzun süreli bellekte 3 alan yer alır. Bunlar anlamsal bellek, semantik bellek. Bilgiler anlamlı olarak hafızada kalır. Konu alanları, kavramlar, genellemeler ve kurallar depolanır. Okul öğrenmeleri bu bölümde yer alır. Anısal bellek, epizodik bellek. Yaşadığımız olayların depolandığı yerdir. Yaşamımız boyunca başımızdan geçen her türlü yaşantılar, olaylar burada depolanır. Örneğin dün ne yaptın, geçen doğum gününüzde ne yaptığımız. İşlemsel bellek. Belli bir işin yapılması gerekli işlem basamaklarının saklı olduğu yerdir. Etkinliklerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler bu alandadır. Örneğin, lokantada yemeği nasıl sipariş edeceğimiz, basketbolda turnike atışını nasıl yapacağımız, bir paragraftaki ana fikri nasıl bulacağımız, aşamalar halinde bu bellekte kayıtlıdır. Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli işleyen belleğin işlevlerinden birisi değildir? A. Yeni gelen bilgiyi anlamlandırma, B. Karar verme, C. Problem çözme, D. Sorulan soruların cevaplarını bulma, E. Bilgileri uzun süreli depolama. Cevap E. Aşağıdakilerden hangisi duyusal belleğin kayıt özelliklerinden biri değildir? A. İlgi ve dikkate yön verme, B. Sınırsız kapasite, C. Kısa süreli belleğe uyaranları sunma, D. Bilgiyi anlamlandırma, E. Sinir sistemine bağlı olma. Cevap D. Dikkat çekme. Dikkat öğrenmenin ilk adımıdır. Öğrenci önce bir uyaranı fark eder ve algılar ve sonra o bilgiyi işlemeye başlar. Dikkat, düşüncenin bir uyarıcıya odaklanması ve yönelmesidir. Ancak öğrencinin dikkatini kullanmasında ve sürdürmesinde iki temel sorun bulunmaktadır. 1. Bütün insanların dikkat gücü çok azdır ve çabuk yorulur. Özellikle küçük yaşlarda dikkat gücü daha sınırlıdır. 2. Okulda derslerde sunulan bütün bilgiler eşit derecede önemli değildir. Bu nedenle öğrenme, öğretme ortamının öğrencilerin uyarıcılara dikkatini yönlendirmesi bakımından iyi planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Dikkat, öğrencilerdeki bilinçli, içsel süreçler tarafından kontrol edildiği gibi çevresel uyarıcılar tarafından kontrol edilebilir. Dikkati etkileyen öğrencinin içsel özellikleri bulunur. Bunlar akademik özgüven, geçmiş ve o anki akademik yaşantıları, başarı hazzına ulaşmak ve başarı isteğidir. Dikkati etkileyen dışsal özellikler ise temel olarak 4 grupta yer almaktadır. 1. Fiziksel uyarıcılar. Birden fazla duyu organını etkileyen uyaranlar. Yazı tahtasındaki farklı biçimlerde ve renklerde yazılmış yazılar, öğretmenin jestleri, mimikleri, tam hareketleri, coğrafya dersinde hava akımları konusu işlenirken duvara asılı hava akımlarını gösteren harita, bitki örtüsü konusu işlenirken örnekleri gösteren slaytlar, Osmanlı padişahları konusu işlenirken kullanılan fotoğraflar. 2. Aykırı uyarıcılar. Zıt etki yapan aykırı uyarıcılar. Kutuplarda sıcak plan manzarası, ekvatorda kar fırtınası manzarası birlikte verilir. Öğretmenin bir sözcüğün anlamını yanlış yazması. Fen bilgisi dersinde iki su bardağından birine su, diğerine saf alkol doldurularak ikisine de buz küpü atılır. Bardağın birinde buz dibe batar, diğerinde ise ortada yüzer. Öğrenciler iki bardakta da su bulunduğunu düşünerek şaşırırlar ve dikkatlerini konuya yöneltirler. 3. Duygusal uyarıcılar. Duygusal tepkiyi uyandıran uyarıcılar. Öğrenciye isimleriyle hitap etmek, sevgi, saygı, nefret ifadeli sözcükler. 4. Emir verici uyarıcılar. Şimdi söylediklerime dikkat edin. Herkes haritanın sağ tarafında baksın. Sayfa 12'deki paragrafı dikkatli okuyun. Öğrencinin dikkatini artırma yolları. Dersin hedeflerini açıklama. Hedeften haberdar etme, önce güdülemeyi sağlar. Konuları açıklama. Önce güdülemeyi sağlar. Değişik sorular sorma. Beklenmeyen olaylar yaratarak dikkati çekme. Örneğin iletişim konusuna sınıfta yüksek sesle kavga eder gibi tartışma başlatarak başlama ya da bir kutu göstererek içinde ne olabileceğini sorması. Sınıfın oturma düzenini farklılaştırma. Farklı araç gereçle sınıfa girme ve derste kullanma. Öğrencinin dokunmasını, tatmasını, duymasını, görmesini, koklamasını sağlayan uyarıcılar kullanma. Hareketli olma, jest ve mimikleri kullanma. Ses tonu, göz teması sağlama. Konuyu öğrenmeyi istekli hale getirme. Konunun nerede, ne şekilde işine yarayacağını açıklama, güdüleme. Algı. Duyusal kayıda gelen belli uyarıcılara dikkat ettiğimizde algılama süreci başlar. Duyusal kayıda gelen çevresel uyarıcılardan dikkat edilen ve algılananlar kısa süreli bellekte anlamlandırılır, öğrenilir. Algılama duyusal bilginin uyarıcının anlamlandırılması ve yorumlanma sürecidir. Algılama. Büyük ölçüde bireyin beklentilerinden etkilenir. Bireyi çevresel uyarıcıları doğrudan saf bir şekilde algılayamaz. Algılamada bireyin geçmiş yaşantıları, ön bilgileri, zihinsel düzenlemesi, güdülenmişlik düzeyi, özellikleri gibi birçok içsel faktör rol oynar. Bu nedenle algılanan, anlamlandırılan bilginin algılanan gerçek değil, objektif gerçek olması önemlidir. Bu nedenle ön öğrenmeler, tutum, özgüven, doğru şemalar algılamada önemlidir. Bireyler çevredeki uyarıcıları istekleri, beklentileri, ihtiyaçları ve özelliklerine göre dikkat eder, seçer ve algılar. Buna algıda seçicilik denir. Örneğin bir alışveriş merkezine giden iki arkadaştan spora ilgisi olan spor malzemeleri bölümüne, elektronik eşyalara ilgisi olan elektronik eşyaların olduğu bölüme yönelir. Bilişsel psikolojinin ilkelerine göre ders anlatımı. Öğrencilerin dikkatini çekme ve ders boyunca sürdürme. İçeriği anlamlı bir yapı bütünlüğünde sunma. Beden dili, jest ve mimikleri kullanma. Öğrencilerin güdülenmelerini sağlama. Öğrenme sürecinde öğrenciyi aktif kılma. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama. Dikkat dağılımını önlemek için fiziksel çevrede düzenlemeler yapma. Konuları açık ve anlaşılır sunma. Konuları yaşamla ilişkilendirme. Öğrencilerin bireysel özelliklerini ve hazır bulunuşluklarını göz önünde bulundurma. Öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme sürecine öğrencileri de katma. Öğrenilen bilgilerin hatırda tutulması. Kısa süreli bellek tarafından algılanan, anlamlandırılan ve öğrenilen bilgiler daha sonra hafızaya yüklenmek ya da hatırda tutma için uzun süreli belleğe aktarılır. Bu amaçla 3 tür yöntem kullanılır. Bunlar 1. Açık ya da örtük tekrarlar. 2. Örgütleme, gruplama. Bu iki stratejiyi aynı zamanda bilgilerin kısa süreli bellekte anlaşılmasını, öğrenilmesini ve kısa sürede olsa depolanmasını, kalmasını sağlar. 3. Anlamlandırma, ilişkilendirme. Öğrenilen malzemenin hatırda tutulması için bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar anlamlı olma, sık sık kullanma, tekrar, ilgi ve dikkat çekici olma, güdülenme sonucu gerçekleşme, birden çok duyu organına hitap etme. Bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe kaydetme ve hafızada tutma yolları öğrenme stratejileri. 1. Tekrar. Bilgi değiştirilmeden tekrar edilir. Örneğin telefon numaralarını tekrar ederek öğreniriz. Tekrar stratejileri. Bir metni sesli ya da sessiz okuma ve anlatma. Metindeki bilgilerin bir kağıda yazma. Zihinde cümlelerin tekrar edilmesi. Önemli bilgilerin altının çizilmesi. 2. Anlamlandırma. Kısa süreli bellekteki yeni bilgi, uzun süreli bellekteki eski bilgilerle ilişkilendirilerek daha anlamlı hale getirilir. Birey, bilgiyi daha iyi hatırlayabilmek için ön bilgileri genişletir ve zenginleştirir. Örneğin, yeni tanıştığımız birinin ismini tanıdığımız birinin ismiyle kodlayabiliriz. Telefon numaralarını önemli yıllar, doğum günü, il trafik kodlarıyla ilişkilendirebiliriz. Anlamlandırma stratejileri. öğrenilen konunun ana fikrini belirleme, özet yapma, metni yorumlayarak kendi cümleleriyle yazma, mevcut bilgiyi kullanma, hatırlatıcı ipuçları kullanma, soru yazma, verilen soruları cevaplama, öğrendiklerini farklı durumlarda kullanma. Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilen malzemenin hatırda tutulmasını zorlaştırır? KPSS 2001. A. Anlamlı olması. B. Sık kullanılması. C. Karmaşık olması. D. İlgi çekici olması. E. Birden çok duyuya hitap etmesi. Cevap C. İlköğretim 4. sınıfta görev yapan bir öğretmen, sınıftaki birkaç öğrencinin dikkatlerini yoğunlaştırmada güçlük çektiklerini gözlemiştir. Bilişsel psikoloji ilkelerine göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu öğrenciler için uygulayabileceği yardım stratejilerinden biri değildir? KPSS 2001. A. Dikkat dağılmasını önlemek için fiziksel çevrede düzenlemeler yapmak. B. Bu öğrencilere bu durumları nedeniyle bazı konuları öğrenemeyeceklerini söylemek. C. Derste öğrenilmesi gereken önemli bilgileri daha açık bir biçimde vurgulamak. D. Dikkat dağınıklığı ile baş edebilmeleri için bu öğrencilere kendilerini gözlemleme ve denetleme tekniklerini öğretmek. E. Dersi işlerken öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak önlemler almak. Cevap B. Bir öğretmen öğrencilerini sayıları gruplayarak daha kolay ve çabuk ezberleyebileceklerini söylüyor ve bir örnek gösteriyor. 5, 1, 3, 9, 2, 5 sayılarının 5, 1, 3, 9, 2, 5 şeklinde gruplanabileceğini belirtiyor. Öğretmen bu önerisiyle öğrencilerine hangi konuda yardımcı olmaya çalışmaktadır? KPSS 2001. A. Zekayı geliştirme. B. Hatırda tutmayı kolaylaştırma. C. Kavram geliştirme. D. Sunuş yoluyla öğretmeyi sağlama. E. Öğrenilenleri farklı alanlarda kullanma. Cevap B. Aşağıdaki öğrenmelerden hangisinin uzun süreli bellekten geri getirilmesi ve hatırlanması en zordur? A. Kavram haritaları kullanarak edinilen öğrenmeler. B. Yeni bilgi ile önceki bilgiler arasında bağ kurularak edinilen öğrenmeler. C. Yaparak, yaşayarak edinilen öğrenmeler. D. Bilgiyi farklı durumlarda kullanarak edinilen öğrenmeler. E. Düz tekrarlar yapılarak edinilen öğrenmeler. Cevap E. Aşağıdakilerden hangisi sözel bir malzemenin öğrenilmesinde kullanılabilecek öğrenme stratejilerinden biri değildir? KPSS 2005. A. Bütün olarak ya da parçalara bölerek öğrenme. B. Okuma ve anlatma. C. Olumlu aktarma, transfer. D. Aralıklı ya da toplu öğrenme. E. Önceden bilinenlerle ilişkilendirme. Cevap C. Bir arkadaşımıza telefon numaramızı verirken rakamları tek tek değil de gruplar halinde söylememiz aşağıdaki süreçlerden hangisini kolaylaştırır? KPSS 2005. A. İçgörü kazanma. B. Kavrayarak öğrenme. C. Hatırda tutma. D. Kavram öğrenme. E. Anlamlı öğrenme. Cevap C. Aşağıdaki öğrenci etkinliklerinden hangisi anlamlandırma yoluyla öğrenme stratejisi kullanılarak edinilen öğrenmelerden birisi değildir? A. Okuduğu parçanın ana fikrini bulma. B. Önemli bilgilerin altını çizme. C. Yeni sorular yazma. D. Öğrendiğini farklı alanlarda kullanma. E. Yeni soruları cevaplama. Cevap B. Bilişsel öğrenme türleri. Bilişsel öğrenmeler, düşünme ve kavrama sistemlerinde meydana gelen ve semboller kullanılarak gerçekleşen öğrenmelerdir. Bilişsel öğrenme ürünleri, sözel bilgiler, kavram öğrenme, ilke öğrenme ve problem çözmeyi öğrenme olarak basitten karmaşığa doğru gelişen bir süreç izler. 1. Sözel bilgileri öğrenme. En basit ve kolay öğrenilebilen bilişsel öğrenme türüdür. Herkesin ezbere bildiği ay, gün, dağ, ırmak, devlet, şehir isimleri birer sözel bilgidir. Sözel öğrenmeler, basit olguları öğrenme, iki eleman, sözcük, olay ya da eylem arasındaki ilişkidir. Atatürk 1919 yılında Samsun'a çıktı. Haftanın birinci günü pazartesidir ve sözel zincirleri öğrenme, birbirini takip eden olguların oluştuğu bilgilerdir. Çarpım tablosu, sayılar, aylar, alfabe olmak üzere iki türlü gerçekleşir. Sözel bilgileri öğrenmek için birkaç kez söylemek ya da tekrarlamak yeterlidir. Çabuk unutulur çünkü birbirinden kopukturlar ve ön bilgilerle ilişkilendirilmeleri zordur. 2. Kavram öğrenme. Kavram birbirine benzer özelliklere sahip olay, düşünce ve nesnelere isim vererek gruplandırma yapmadır. Örneğin masa, kuş, insan, madde, deprem, kırmızı gibi. Kavram öğrenme, bilişsel öğrenmede birinci derecede önemli etkinlik alanıdır. Olgu ve nesnelerin belirli tür ve özelliklerine verilen sembolik karşılık olarak ifade edilen kavramların öğretiminde kullanılan başlıca teknikler şunlardır. Kavram analizi yapmak. Kavram adı, kavramın tanımı, kavramın örnekleri, kavrama örnek olmayanlar, kavramın kritik özellikleri. Kavram haritaları, ağı kullanmak. Kavramın ilişki içerisinde olduğu diğer kavramlarla anlamlı bağlantıları kurularak anlamlı öğrenme bir şemada gösterilmesidir. Kavramın somut ve görsel anlamda öğrenilmesini sağlar. Kavram öğretiminin ilkeleri. Somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, örnek, zıt örnek. 3. İlke, kural öğrenme. Doğadaki ve toplumdaki olay, nesne ve fikirler arasında düzenli ilişkiler bulunur. İki ya da daha fazla kavram arasındaki ilişkiyi belirten ifadelere ilke, kural denir. İlkeler, doğada ve toplumdaki genel ya da özel belirli düzenliliklerin anlatımıdır. Örneğin, havanın nem oranının yüksek olması yağış olacağını gösterir. Isınan maddeler genleşir. İlke öğretiminde aşağıdaki işlemler yapılır. İlke ile ilgili bir problem durumu belirlenir. Öğrencilerin problem durumuyla ilgili çözüm önerileri, hipotez geliştirmeleri istenir. İlkeye ilişkin hipotez test edilir. İlkeye ulaşılır. Öğretmen diğer örnekleri ister ve pekiştireç verilir. 4. Problem çözmeyi öğrenme. Problem çözmeyi öğrenme, bilişsel öğrenmenin en üst düzeyidir. Problem bireyin karşılaştığı güçlük yaratan durumdur. Birey karşılaştığı güçlüklere çözüm arayarak bilgi ve becerisini kullanır ve geliştirir. Böylece kendisine güveni artar. J. Dewey, problem çözme yöntemiyle öğrenme yaklaşımının aşamalarını şu şekilde sıralamıştır. Problemin hissedilmesi, farkına varma, problemi tanımlama ve bilgi toplama, çözüm yolları üretme, hipotez geliştirme, çözüm önerilerini test etme, uygulama üzerinde çalışma, sonuca ulaşma ve problemi çözme. Problem çözme yöntemine ilişkin çeşitli yaklaşımlar. Deneme yanılma yoluyla problem çözme. Davranışçı yaklaşımın Thorndike geliştirdiği bu yaklaşımda birey problem durumunu uyarıcı karşısında davranışlarda bulunur. Bu davranışların sonuca götürücü olanları pekiştirilenleri öğrenilir. Diğerleri söner. Anlamlı bilgilerin olmadığı durumlarda ya da problem hakkında ön bilgilerin eksik olduğu durumlarda kullanılır. Kavrama yoluyla problem çözme. Gestaltçı psikologların Kohler geliştirdikleri problem çözme yaklaşımıdır. Birey sahip olduğu bilişsel yapılar ve geçmiş yaşantılarda edindiği ön bilgilerden faydalanarak aniden birdenbire problemi çözer. hazır modeller yoluyla problem çözme. Birey belli bir problemin çözümünü öğrendikten sonra benzer durumlarda da aynı yolu kullanarak problemi çözer. Birey daha önce öğrendiği çözüm yollarını uzun süreli belleğinde örgütler ve benzer durumla karşılaştığında aynı çözümü uygular. Problem çözmede yaratıcı düşünceyi kullanma. Bilişsel yeteneğin imgesel, hayal gücü ve sezgisel boyutlarını içine alan ve çok yönlü düşünme biçimleri olarak ifade edilen yaratıcı düşünme, bireye alışılmışın ve var olanın dışında yeni yollar arayarak problemlere çözüm üretmeyi sağlar. İçsel bilişsel süreçlerinin kontrolü. Yürütücü kontrol. Yürütücü kontrol sistemi. Öğrencinin kendi öğrenmesinin iki temel yönünü kontrol etmesini sağlar. 1. Güdüsel süreçler. Herhangi bir şeyi elde etmeyi niyetlenme, elde etmeyi amaçlama, beklenti geliştirme durumudur. Örneğin ÖSS'yi kazanmayı isteme, İngilizceyi öğrenmeyi amaçlama, ÖSS'yi kazanmayı isteyen birinin bu güdülenmişlik düzeyi, girdileri, dikkati, seçici algıyı, bilgiyi depolamayı ve bilgiyi geri getirmeyi kontrol eden süreçleri harekete geçirir. 2. Bilgiyi işleme ile ilgili olan süreçleri bilginin duyusal kayıttan kısa süreli belleğe, oradan uzun süreli belleğe, uzun süreli bellekten geri getirilmesine kadar bütün bilişsel süreçlerin kontrolü ile ilgilidir. Yürütücü kontrol sistemi. Öğrencinin güdüsel süreçleriyle bilginin dışarıdan alınıp performans olarak üretilinceye kadar olan tüm bilgi işleme süreçlerini yürüten bir içsel sistemdir. Yürütücü biliş. Öğrencinin kendi biliş sisteminin yapısına ve işleyişine ilişkin bilgileridir. Yani öğrencinin yürütücü bilişi, kendi biliş yapısı ve öğrenme özelliklerinin farkındalığıdır. Yürütücü biliş ile biliş arasında temel bir fark bulunmaktadır. Yürütücü biliş, bireyin nasıl öğrendiğinin, öğrenme stillerinin ve stratejilerinin farkında olması iken, biliş ise herhangi bir şeyi, olayı, olguyu, kavramı, anlama, öğrenme ve farkında olmalıdır. Öğrenmede duyu organlarının rolü. Günümüzde bireylerin öğrenmesinde etkili olan klasik 5 duyu organı ile birlikte yeni birkaç duyudan da söz edilmektedir. Öğrenme sürecinde duyu organları ne kadar çok kullanılırsa ve aktif olursa öğrenme o derece etkili olur. İnsan organizmasının farklı duyu organları şunlardır: görme, işitme, tat alma, koklama, dokunma, sıcak, soğuk, ağrılı, kinestetik, kaslarda ve eklemlerde bulunan duyudur. Vestibüler, organizmanın duyu dengesini sağlar, başın hareketi ve pozisyonu hakkında bilgi verir. Bilişsel öğrenme kuramlarının öğretim ilkeleri. Yeni öğrenilenler, önceki öğrenilenlerin üzerine eklenir. Öğrenme bireylerin çevrelerinde olup biten her şeye ve nesneye bir anlam verme sürecidir. Öğrenme, konunun özünü kavrama, düşünerek öğrenme ve derinliğine düşünebilme özelliklerini kazandırabilmelidir. Öğrenme sürecinde uygulama olanağı da sağlanmalıdır. Öğretmen, öğrencilerin potansiyelini sonuna kadar kullanmada onlara rehberlik yapan bir kılavuzdur. Öğrenmede öğretmen ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimi gerekir. Gagne'nin öğretim durumları modeli. Bu model öğrenme, öğretim süreci ve öğretim tasarımının gelişimine yönelik birçok görüş geliştirmiştir. Gagne, öğrenmeyi çevreden gelen uyarıcıların algılanması, anlamlı bilgilere dönüştürülmesi, bellekte depolanması, bilgilerin yeniden kullanılmak üzere yeniden getirilmesi ve gözlenen davranışlara dönüştürülmesi gibi bir dizi işlemi kapsayan bir süreç olarak açıklanmıştır. Gagne, öğrenme, öğretme süreci sonunda kazanılan davranışları 5 kategoride düzenlemiştir. Bunlar, zihinsel beceriler, sözel beceriler, psikomotor beceriler, tutumlar ve lisan stratejiler. Öğrenme becerilerini basitten karmaşa doğru 8 basamakta sıralamıştır. 1. İşaret öğrenme. 2. Uyarıcı davranım bağı. 3. Motor zincirleri öğrenme. 4. Sözel zincirleri öğrenme. 5. Ayırt etmeyi öğrenme. 6. Kavram öğrenme. 7. İlke öğrenme. 8. Problem çözmeyi öğrenme. Gagne, bilgi işlem kuramına göre öğrenme sürecini, öğretim sürecini uyarlamıştır. 1. Dikkat, dikkat çekme. 2. Beklenti, hedeften haberdar etme. 3. İşleyen bellek, ön bilgileri hatırlatma. 4. Seçici algı, uyarıcı materyal kullanma. 5. Uzun süreli bellek, öğrenciye rehberlik etme. 6. Tepki, davranışın ortaya konulması. 7. Pekiştireç, dönüt, düzeltme, yapma. 8. Hatırlama, kalıcılığı ve transferi sağlama. 1. İşaret öğrenme, öğrenme işareti verilen tepkidir. Örneğin, yılan görünce korku tepkisinin verilmesi. 2. Uyarıcı davranım öğrenme, belli bir uyarıcıya tepki vermedir. Örneğin, otur komutuna öğrencinin duyarak uyması. 3. Zincirleme öğrenme, uyarıcılara ardı ardına tepki vermek. Örneğin, araba kullanmak, basketbol oynamak. 4. Sözel bağlaşım öğrenme, İki ya da daha fazla sözlü uyaran tepki birimini birleştirmektir. Örneğin, yabancı dilde birkaç kelime öğrenme. 5. Çoklu ayırt etmeyi öğrenme, belli bir gruptaki farklı maddeleri öğrenme. Örneğin, ağaçlar içerisinde çam ağacını ayırt etmeyi öğrenme. 6. Kavram öğrenme, uyarıcıya soyut bir karşılık verme. Örneğin, soğuk, sıcak, ada, insan. 7. İlke öğrenme, İki ya da daha fazla kavramı ilişkilendirme. Örneğin, insanın yavruları olur, yazın hava ısınır. 8. Problem çözme, bildiği kural ve ilkeleri kullanarak yeni bir problemi çözmeyi öğrenme. Örneğin, bir çemberin alanını bulma. Duyusal, insancıl öğrenme kuramları. Temsilcileri Maslow, Rogers ve Kohlberg'dir. Gestalt yaklaşımından yararlanan ve insanı merkeze alan, öğrenci biriciktir bir yaklaşımdır. İnsanın doğuştan iyi olduğu, olumlu bir potansiyele sahip olduğu ve yaşam boyu kendini geliştirme, kendini gerçekleştirme amacına yönelik etkinliklerde bulunması gerektiğini kabul ederler. İnsanın doğasına iyimser bir bakış özelliği taşıyan bu yaklaşımın temelini benlik kavramı oluşturur. İnsancıl yaklaşımda benlik kavramları kendini gerçekleştirme ve fenomenolojik içe bakış yaklaşım gibi anlamları da içerir. Benlik kavramı, benlik bilinci. Kendimizle ilgili bütün düşünceler, algılamalar, duygular ve değerlendirmelerin tümüdür. Bireyin gerçek benliği özben, ideal benliği ise benlik tasarımı olarak da belirtilir. Bireyin yeme, içme, cinsel gereksinimler gibi içsel yaşantıları özbeni oluşturur. Kız, erkek, sarışın, esmer gibi özellikler ile iyi, kötü, güzel, çirkin gibi değerlerde fenomenal benliğe aittir. Birey kendisini başarılı görüyorsa başarılı olur. İyi ve geçimli görüyorsa iyi ve geçimli olabilecek davranışlar arar. Ayna teorisi. Bireyin kendisini algılayışı başkalarının kendisini nasıl algıladığına bağlıdır. Yani bireyin kendisine ilişkin benlik algısı başkalarının onu nasıl gördüğüne ilişkin algısına göre değişir. Bu nedenle çocuklara kötü davranılmamalı, kötü ifadeler, tembel, geri zekalı kullanılmamalıdır. Duyusal öğrenme kuramlarının öğretim ilkeleri. Eğitim, öğrencinin kendisine güvenmesini, yeterliliğine inanmasını ve akademik beklentilerini karşılayabilmesini sağlamalıdır. Eğitim benlik tasarımını oluşturmada öğrenciye destek olmalıdır. Başarısızlık bireylerin kendilerini değersiz hissetmelerini ve kapasitelerine güvenmemelerine yol açar. Bu nedenle her öğrenciye başarılı olduğu alanlarda sorumluluklar verilmelidir. Öğrenci değerli ve önemlidir. Ne öğreneceğine birey karar vermelidir. Güvenli bir sınıf ortamında vazgeçilmez üç temel nitelik vardır. Bunlar saygı, empati ve dürüstlüktür. Öğrencinin çevresinde kendisi için neyin önemli ve anlamlı olduğunu keşfetmesine izin verilir ve merak duyguları geliştirilir. Öğrenmede tehdit ve hata yapma korkusu bulunmamalıdır. Öğrenciler yetenekleri ve ilgilerine göre eğitilmelidir. Öğrenme, aktif ve öğrenci sorumluluğuna bağlı olarak özgür ortamlarda yapılmalıdır. Öğrencinin kendini algılayış biçimi önemlidir. Ahlaki değerler bu adın verildiği bir derste değil, tüm derslerin içerisine serpiştirilmelidir. Öğrenci merkezli eğitim yapılmalıdır. Duysal öğrenme kuramına göre öğretmen-öğrenci ilişkisi. Duysal öğrenme kuramına göre öğretmen-öğrenci ilişkisi öğretme-öğrenme etkinliklerinin temelidir. Okulda ve sınıfta eğitim-öğretim etkinliklerinin nihai hedefi benlik kavramını güçlendirmek ve bireylerin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Okul ve sınıf öğrencinin kişilik özelliklerini, ruh sağlığını, özgür gelişimini sağlayacak bir iklime sahip olmalıdır. Öğrencilerin iş dünyasına girerek tanımalı fenomen, koşulsuz kabul ilkeleri, bireyi olduğu gibi kabul etme, doğal kişiliğine saygı duyma ve başarma hazzı yaşatarak değerliliği sağlanmalıdır. Öğretmen, sık sık öğrenciler ile empati, başka bir kişiliğe geçerek olaylara ve nesnelere onun gözüyle yaklaşma ve anlama kurmalı ve sempati, başka bireylerin düşünce ve yaklaşımlarını kendine yakın bulma ve onunla aynı duyguları paylaşma, yaşamalıdır. Her öğrencinin öznel gerçekliğine saygı duyarak benlik kavramını güçlendirmelidir. Öğretmen öğrencilere saydamlık ilkesine göre davranmalıdır. Yani olayları ve gerçeği olduğu gibi kabul etmeli ve öğrencinin öznel gerçekleri ile nesnel gerçekleri arasındaki farklılıkları görmesini sağlayacak yaklaşımlarda bulunmalıdır. Öğretmen sınıfta geçerli bir öğrenme iklimini kullanmada üç ilkeye dikkat etmelidir. Bunlar saygı, empati ve dürüstlüktür. Öğretmenin öğrenme ortamını sağlamada dikkat etmesi gereken 6 temel ilke bulunmaktadır. 1. Öğrencinin kişisel özellikleri öğrenmenin temelidir. Bilişsel ve duyusal özellikleri öğrenmede dikkate alınmalıdır. Bunlar hazır bulunuşluk düzeyi, ilgi, tutum, akademik özgüven, zihinsel yetenekler, zeka, güdülenme düzeyi, öz saygıdır. Öğrencinin bilişsel ve duyusal özellikleri merkeze alınarak öğrencinin öğrenme isteği artırılmalı ve öğrenmede aktif olmalıdır. 2. Bütün öğrencilerde doğal bir öğrenme isteği bulunmaktadır. Bu nedenle öğrenciler kendisi için neyin önemli ve anlamlı olduğunu anlayarak öğrenme girişiminde bulunurlar. Bu öğrenme sürecinde özellikle merak etme, keşfetme ve belirsizliklerden kurtulma istekleri öğrenciyi harekete geçirir. 3. Öğrenci öğrenme konusunu ihtiyaçlarını, yaşamına ve amaçlarına uygun olduğunu algıladığında etkin bir şekilde öğrenir. 4. Öğrenme ortamının özgür ve demokratik olması, öğrencilerin yeteneklerini geliştirebileceği ve deneyimler kazanabileceği, eleştirinin yapılmadığı ve hataların göz önünde bulundurulmadığı güvenli olması gerekmektedir. 5. Önemli olan öğrenmeyi öğrenmektir. Birey bilgiyi elde etme ve kullanma yeterliliğini geliştirdikten sonra toplumun ve teknolojinin değişen bütün koşullarına uyum sağlar. 6. Öğretmen öğrencilerine geçerli bir model olmalı ve öğrencilerinde olumlu benlik kavramı ve ruh sağlığı kazanmaları için aşağıdaki gibi davranmalıdır. Öğrencinin beklentileri geliştirilmeli ve temelde olmalıdır. Öğrenciler anne babanın ya da çevrenin değil, kendi beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik güdülere sahiptirler. Farklı deneyimlere açık olabilmelidir. Öğrenci kendisi ve çevresine karşı dürüst olmalı, olumlu ve zayıf yönlerinin farkında olması. Öğrenci kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul etmeli. 8. kaset, 2. yüzün sonu.